Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17'de 1400, Hicri Kameri 4 Cemadü Sani 1443 ve Miladi Takvim'de 7 Ocak 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Umut Işığı, Nur'a Giden Yol ve İran'da Yenilikler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi şehitlerin cenazesindeki halkın coşkulu varlığını övdü. General Fedevi, Kasım Süleyman'ın intikamı kesinlikle alınacak dedi. Emir Abdullahyan, Viyana görüşmelerinin doğru yolda ilerlediğini söyledi. Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Pakistan Türkiye ile 1,5 milyar dolarlık helikopter anlaşmasını iptal etti. Şimdi haberler.
Hazreti Fatıma Selamullahi Aleyha'nın şehadet yıldönümü 4. günü merasimleri İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İslam İnkılabı Rehberi Bürosu'ndan yapılan açıklamada İslam Peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın yas merasimlerinin 4. gecesinin İslam İnkılabı Rehberinin huzurunda İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlendiği belirtildi. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü merasimleri koronavirüs sebebiyle sağlık protokollerine uyanarak halkın katılımı olmaksızın televizyondan canlı olarak yayınlanıyor. İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen dün geceki matem merasimlerinde Hucetul İslam Mesud Ali konuşmasında hak cephesinden olan ve ilahi iradenin tecellisinde çaba gösteren insanların enbiyanın güzel ve iyi amellerinin sevabına ortak olduklarına vurgu yaparak Peygamber Efendimiz söz ve hareketleriyle Hazreti Zehra'yı hakikatin tecellisi olarak tanıtıp İslam peygamberi vefatından sonra velayet ve hakkın korunması görevini üstlenmiştir dedi. Söz konusu merasimde Ehl-i Beyt meddahlarından Mehdi Semavati de Peygamber Efendimiz ve değerli kızının metine konuşmalar yapıp dualar okudu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i şehitlerin cenazesine halkın coşkulu katılımının velayete bağlılığı ve sadakatlerinin göstergesi olarak niteledi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün bir mesaj yayınlayarak İslam İran'ın anlayışlı ve basiretli devrimci halkının 250 şehidin cenazesindeki gururlu ve eşsiz varlığına atıfta bulunarak şöyle dedi. İran halkının 250 şehidin cenazesine gösterdikleri bu büyük ilgi gerçekte onların velayete bağlılıkları ve fedakarlıklarının en bariz örneğidir. İran Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. Ben bu bilinçli halkın bir hizmetkarı olarak her zaman onlara minnettarım. Dün Hazreti Fatıma Zehra Selam'a Aleyha'nın şehadetinin yıl dönümünde İslami İran'da 250 isimsiz şehidin naaşları halkın görkemli katılımıyla toprağa verildi.
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Tuğamiral Ali Fedevi, General Kasım Süleymaniye suikast emrini verenlerin intikamı ve onlardan intikam alınması kaçınılmaz olacaktır dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğamiral Ali Fedevi dün Tahran'da 8 yıllık kutsal savunma dönemine ait 150 isimsiz şehidin cenaze merasimi kulesinde yaptığı açıklamada İslami İnkılabı rehberinin de belirttiği gibi Irak'taki Amerikan üstüne düzenlenen saldırı bir tokattı. ama intikam almaya devam edeceğiz dedi. Tuğamiral Ali Fedevi, caniler hayatta olduğu sürece intikamın devam edeceğini belirterek, General Süleymani'nin suikast emrini verenler kesinlikle huzur içinde olmayacaklar dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed her görev sırasında şehit Kasım Süleyman'ın bölücü ve isyancı Amerikan stratejisine temellerini yıkmaya çalıştığını söyledi. El Alem'e göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed Perşembe günü General Kasım Süleyman'ın şehadetinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada bu şehit vatan ve insanlıkçı fedakarlık tohumlarını ekti. Bölgedeki Washington ve müttefiklerinin çıkarları için bir tehditti dedi. Suriye Devlet Başkanı Şehit Süleyman'ın suç planlarıyla bağlantılı tehlikesinin düşmanların farkında olduğunu vurgulayarak Şehit Süleyman'ı ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in düşmanlarla yüzleşmenin temel taşı olduğunu kaydetti. Beşar Esad düşmanların Şehit Süleyman'ı modelini bölgede ve dünyada yaymaktan korktuklarına dikkat çekerek Şehit Süleyman'ın vaaz ettiği ahlaki ve liberal küreselleşmede kimsenin satın alınamayacağını vurguladı. Amerika'nın Şehit Süleymani modelini yaymaktan korktuğunu ifade eden ve suç işlediğini vurgulayan Esad, Süleymani'nin tarzına sadık kalmamız ve Suriye ile İran arasındaki işbirliğini arttırmak için çalışmamız gerektiğini söyledi. Esad düşmanların iki ülke halklarının baskıcı kuşatmasını kaldırmak için Suriye ve Irak arasında hayati bir bağlantının tehlikesinin farkında olduklarını da belirtti.
İslami İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan rejiminin bölgeden kovulmasının General Kasım Süleymani suikastinde düşmanın aptallığına bir misilleme olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, General Kasım Süleymani şehit edilmesinin ikinci yıl dönümünde bakanlığın İngilizce Twitter hesabından şunları kaydetti. İran milletinin masasında vaat edilen gün 3 Ocak 2020 sabahı, Amerikan insansız hava araçlarının füze saldırısında devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve Maiyetin şehit edildi. Bu saldırı o zamanki Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan emriyle gerçekleştirildi. Bu Beyaz Saray terör eyleminin ardından İslam Devrim Muhafızları Birliği 8 Ocak 2020 Çarşamba sabahı Irak'ın El Anbar eyaletindeki Amerika'nın Ayn el-Esed üssüne birkaç balistik füze fırlattı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon birkaç aşamada ve kademeli olarak üste bulunan 110 Amerikan askerinin beyin travması geçirdiğini ve tedavi altına alındığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile Viyana'da devam eden nükleer müzakereler eksenli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili bölgesel ve uluslararası meselelerin gündeme geldiği görüşmede İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Norveç halkının yeni miladi yılını kutlayarak Norveç'in nükleer anlaşmaya destek verdiklerini ve iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konulardaki istişarelerinin artması temennisinde bulundu. Emir Abdullahyan, iki ülkenin yüksek ekonomik ve teknoloji potansiyellerine sahip olduğunu ve ikili ilişkilerin artması için işbirliğinin geliştirmesini istedi. Afganistan'ın durumuna da değinen Emir Abdullahyan, her gün 5000 Afgan vatandaşın İran'a geldiğini, son 4 ayda 800 bin yeni Afgan mültecinin İran'a giriş yaptığını söyledi. Norveç Dışişleri Bakanı da İran'ın Afganistan'a yaptığı yardımlara temasla uluslararası camianın bunu takdir etmesi gerektiğini ve bunların geçmişten bu yana devam ettiğini söyledi. Yemen ve Afganistan'la ilgili Temmuz ayında bir toplantı düzenleyeceklerini ifade eden Norveç Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ı toplantıya davet etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bir yana nükleer müzakerelerinde İran'ın ambargoların geri getirmesini önleyen garantiler istediğini bildirdi. El Cezire kanalına açıklamada bulunan Emir Abdullahyan, Viyana müzakerelerin 8. turunun müzakereleri doğru mecraya koyduğunu belirterek batılı ülkelerin ciddi iradesi olması durumunda iyi bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu söyledi. Biz Trump tarafından İran'a uygulanan tüm ambargoların, özellikle nükleer anlaşma kapsamına aykırı ambargoların kaldırılmasını istiyoruz diyen Abdullah Yan, biz ayrıca yeni ambargoların uygulanması ve ortadan kalkacak ambargoları geri geçirecek uygulamalara karşı garantiler istiyoruz dedi. Emir Abdullah Yan, İran petrol ihracatı ve onların gelirlerine ulaşmanın bu garantilerden olduğunu ifade ederek müzakerelerin kolaylaştırılması için Amerika ile gayri resmi mesajlaşmaların olduğunu söyledi. Emir Abdullah Yan, Siyonist rejimin İran aleyhindeki tehditleriyle ilgili bunların yeni şeyler olmadığını ve bu rejimin bu tehditleri gerçekleştirecek durumda olmadığını belirtti. İran-Arabistan müzakerelerine de değinen Emir Abdullah Yan, görüşmelerin olumlu ve yapıcı olduğunu ve İran'ın ilişkilerinin kurulması için her zaman hazır olduğunu söyledi. İran'ın Türkiye, Mısır ve Arabistan arasında bölgede sorunların çözümü için geniş görüşmelerin önemine inandığını ifade eden Emir Abdullah Yan, Siyonist rejimle ilişkileri normalleştiren ülkelerin stratejik hata yaptıklarını belirtti.
Rusya ve Çin'in üst düzey müzakerecileri Perşembe gecesi Viyana'da İran'a karşı baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerin ilerlemesini övdüler. İran Ajansı'na göre Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, görüşmelerin ardından gazetecilere verdiği mesajı sadece Rusya'nın değil diğer taraflarında görüşmelerin ilerlediğini kabul ettiğini söyledi. Çin'in Viyana müzakerelerindeki baş temsilcisi ise gazetecileri görüşmelerinin ilerlediğini söyledi. Ulyanov birkaç saat önce Twitter üzerinden Viyana müzakerelerinin son durumunu görüşmek üzere 3 Avrupa ülkesinin temsilcileriyle bir araya geldiğini duyurdu. Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi İran'ın Güney Kore bankalarındaki bloke varlıkları sorununu çözmenin yollarını görüşmek üzere Viyana'ya giden Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile Perşembe günü bir araya geldi. Güney Kore'nin İran'a olan borcu yaklaşık 7 milyar dolar. Bu borç Eylül 2018'den bu yana Amerikan yaptırımları bahane edilerek ödenmemiştir. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri Perşembe sabahı Viyana'da Güney Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile yaptığı görüşmede Viyana'daki görüşmelerin sonucu ne olursa olsun Güney Kore hükümetinin engellenen İran'ın mal varlığını serbest bırakmak zorunda olduğunu, zira Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarının İran'a olan borçların ödenmemesini haklı gösteremeyeceğini söylemişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kazakistan'da yaşanan karışıklıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın Kazakistan'daki güncel gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Hatipzade, dost, kardeş ve komşu ülkemizin dirayetli hükümeti ve halkının sorunları ve anlaşmazlıkları dış müdahale olmaksızın ulusal menfaatleri temelinde ve diyalog yoluyla barışçıl bir şekilde çözebileceğine inanıyoruz, dedi. Hatipzade, Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliği İran İslam Cumhuriyeti için çok önemlidir. Bu ülkede yabancı aktörlerin durumu kötüye kullanmasına bir zemin oluşmamalıdır ifadesini kullandı. İranlı sözcü huzurun Kazakistan'a mümkün olan en kısa sürede geri dönmesini umduğunu dile getirdi. Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in isteği üzerine dün protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan'a barış güçlerini gönderdi. Rusya barış gücü olarak hava indirme kuvvetlerini yolladı. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada ülkede yaşananların dışarıdan öne konulan bir girişim olduğu vurgulandı.
Amerikan Başkanı Joe Biden 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl döneminde eski Başkan Trump'ı hedef aldı. Biden'ın Kongre binasındaki konuşmasında bir yıl önce bugün bu kutsal mekan ve demokrasimiz saldırı altındaydı. İnsanların iradesi saldırı altındaydı. Anayasamız en önemli tehditlerden biriyle karşı karşıya kaldı ifadesini kullandı. Biden Trump'ın adını zikretmeyerek kendisinden sürekli eski başkan olarak bahsettiği konuşmasında tarihimizde ilk defa seçimi kaybeden bir başkan iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini önlemeye çalıştı. Bir grup kalabalık Kongre'ye ulaştı ancak onlar başarılı olamadı dedi. Kongre'de 6 Ocak günü Konfederasyon bayrağı açıldığını söyleyen Biden, böyle bir sahne iç savaş zamanında bile görmemişti diye konuştu. Biden, 6 Ocak'ta yaşananların bir daha yaşanmaması için çalıştıklarını belirterek, demokrasiyi savunmazsak ayakta kalamayız dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trump destekçilerinin Amerikan Kongresi'ne saldırmasının yıl dönümünde bu olayın Amerika için birçok ders olduğunu kaydetti. İran Ajansı'na göre Said Hatipzade dün gece Twitter'da şunları yazdı. 6 Ocak'ta dünya Amerika'nın 10 yıllardır diğer ülkelere ihraç etmeye çalıştığı şeyin bir köşesine tanık oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trump'ın dünya çapındaki yasa dışı davranışlarından sorumlu tutulmadığını ve Amerika'daki kaosun tahmin edilebilir olduğunu da sözlerine ekledi.
İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni Pakistan, İran ve Türkiye'de 5981 kilometre mesafeye kat ettikten sonra Ankara'ya ulaştı. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Ankara Eski Gar'da gerçekleştirilen İslamabad-Tahran-İstanbul yük trenini karşılama törenine katıldı. Törene İran'ın Türkiye Büyükelçisi Feraz Men de katıldı. Feraz Men törende yaptığı konuşmada İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni projesinin 3 kardeş ülkenin bir araya getirdiği önemli bir proje olduğunu belirtti. Bu tür projelerin önemine vurgu yapan Feraz Met, Türkiye, İran ve Pakistan'ın Asya'nın 3 önemli ülkesi olduğunu söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, NATO, Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslardaki güncel gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler, NATO-Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslardaki güncel gelişmeler ele alınmıştır denildi.
Pakistan, Türkiye ile 2018'de imzaladı ve Atak helikopteri satışı öngören anlaşmayı iptal etti. Kararın Amerika'nın Türkiye'ye S-400 yaptırımları sonucu yaşanan gecikme üzerine alındığı belirtildi. Pakistan ordusu, Türkiye ile 2018'de imzalanan ve 30 adet T-129 Atak helikopterin satışını öngören 1,5 milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini teyit etti.
Türkiye'de son 24 saatte 418.823 COVID-19 testi yapıldı. 68.413 kişinin testi pozitif çıktı. 156 kişi yaşamını yitirdi.
Filistin İslam Cihat Hareketi'nin siyasi bölüm başkanı, Siyonist rejimin şu anki başbakanı Naftali Bennett'in eski başbakan Netanyahu'dan daha aşırıcı olduğunu söyledi. İslam Cihat Siyasi Büro Başkanı Muhammed El-Hendi dün yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Batı Şeria'daki işgal yöntemlerinin rejimin Gazze'de kaybettiği caydırıcı gücü geri kazanma girişimi olarak nitelendirdi.
Ve son haberimiz. Irak medyası Perşembe gecesi Amerikan askeri lojistik konvoyunun Irak'ın merkezindeki divaniyeden geçerken bir bombanın patladığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Erdoğan'ın uyarıları ve gelen tepkiler başta etrafında. Son 4 yılda Türkiye halkının liranın değerinin düşüşüne şahit olduğu dönemde gitgide özellikle kırılgan kesime yönelik baskılar daha da artıyor. Aslında ulusal para biriminin değer kaybetmesiyle birlikte azalan istihdam ve artan işsizlik, yükselen enflasyon ve bir yandan da Türkiye halkının ihtiyaç duyduğu tüketim mallarının yükselişte olması halkın olmazsa olmaz kaygıları arasında yer aldı. Bu olumsuz eğilimin devam etmesi Türkiye toplumunda yoksulluğun artmasına neden olduğu açıktır. Erdoğan hükümetinin karşıtları tarafından yayınlanan istatistiklerin tümü, Türkiye toplumunda mutlak yoksulların sayısında bir artış olduğunu gösteriyor. Mutlak yoksulluk, bir ayda elde edilen asgari gelir sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan haneleri ifade ediyor. Diğer bir ifadeyle mevcut trend devam ederken Türkiye'de kendini ve ailesini besleyemeyen hanelerin sayısı da daha da artacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kabinesinde Merkez Bankası başkanları ile ekonomi ve maliye bakanları değiştirmek gibi bazı değişiklikler yaptıktan ve bankalara faiz oranlarını düşürmek gibi siyasetler uyguladıktan sonra halkın mevcut sorunlarını aşmak ve mevcut ekonomik krizin sona erdirilmesi için uygulanacak etkin bir planı olmadığını göstermiştir. Erdoğan hükümetinin muhalifleri Ankara'ya bölgedeki ve dünyadaki militarist siyasetlerine son vererek Suriye ve Irak'ı terk etmeye çağırdı. Ancak son yıllarda AK Parti müttefiği olan MHP lideri Bahçeli'nin etkisi altında dış politika izleyen Erdoğan hükümeti muhalefetin taleplerini meclise yerine getirmek yerine batılı hükümetler özellikle Amerika Birleşik Devletleri karşısında Türkiye'yi bağımsız olarak göstermeye çalıştı.
Ankara hükümetinin bu politikasının sonucu bir zamanlar Türkiye halkının oylarını %60'ından fazlasına sahip olan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hükümeti için iç ve bölgesel sorunların ortaya çıkması oldu. Ankara hükümetinin yanlış politikaların ardından Türkiye Cumhurbaşkanı bir kez daha yanlış yolu gündeme almıştır. Recep Tayyip Erdoğan, parlamentodaki muhaliflerin isteklerine tepki olarak muhalefet partilerini hükümet karşıtı gösteriler düzenlememeleri konusunda uyardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada muhalefet partilerinin ekonomik krize yönelik eleştirilerinden memnuniyetsizliğini dile getirdi ve muhalefeti demagojik hareket etmekle suçladı. Buna rağmen Türkiye'de enflasyon 2021'de 2020'nin aynı dönemine göre %36 arttı. Bu rakam Türkiye halkının 19 yıldır böyle bir enflasyon yaşamadığı bir sırada geldi. Erdoğan'ın halkı paralarını bankalara transferi için faiz ödeme teklifinden kısa bir süre sonra yükselen Türk ulusal parasının değeri bir kez daha düştü. Şimdi de lira dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bu da muhalefetin eleştirilerini yoğunlaştırmıştır. Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki müttefiklerinin sözleri ülkeyi yöneten birçok politikacının aksine Türk halkının %60'ından fazlasının yükselen enflasyon ve fiyatların baskılarına boyun eğdiği ve hayatlarının en zor dönemini yaşadığı bir zamanda geldi. Ve sonuç olarak Türkiye halkının ekonomik krizi ve geçim sorunları devam ediyor. Türkiye hükümetinin, muhalefetin komşu ülkeleri terk etme ve bölgedeki ve dünyadaki askeri mecralara son verme tavsiyesine uymaktan başka seçeneği olmadığı söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemiye el koymalarının stratejik mesajı başlığını taşıyor. Yemen ordusu Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait gemiye el koymasıyla ilgili yeni bilgileri medyaya sundu. Yemen ordusu yayınladığı bildirdi. Gemiye el koyma hedefiyle ilgili bilgilere yer verdi. Yemen ordusu sözcüsü Yahya Seri'ye bu hususta şöyle dedi. Kuvvetlerimiz bu gemiyi Yemen halkına saldırmak üzere yüklenen askeri teçhizat taşıdığı sırada izledi ve bu gemiye el koydu, ardından da gemiyi Hudeyde Limanı'na yanaştırdı. Yemen ordusu sözcüsüne göre gemiye el koymak meşru savunma hakkının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin geminin normal bir gemi olduğu iddiasını reddederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne silahlı kuvvetlerimizin saldırganlara ve bu koalisyona misillemede bulunmak kapasitede olduğunu söylüyoruz. Koalisyon saldırganlarını durdurmalıdır dedi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü denizde ilk kez askeri bir operasyon gerçekleştiriliyor ve bunu Yemen'e yönelik dini ve milli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz dedi. Yahya Seri gemideki tüm silahların Yemen halkına karşı kullanılmak üzere olduğunu da sözlerine ekledi ve böyle bir operasyon yapmaktan çekinmeyeceğimiz konusunda zaten uyarmıştık vurgusunda da bulundu. bu gemiye el koyulması birkaç önemli mesajı içeriyor. Öncelikle bu eylem denizde gerçekleştirildi ve Yemen kuvvetlerinin deniz kabiliyetini gösterdi. Yani son yıllarda hava ve kava saldırılarıyla Suudi koalisyonuna ağır darbe vuran Yemenliler deniz yoluyla düşmana darbe indirebileceklerini de göstermiş oldu. İkinci husus bu olayın hemen ve anlı bir mesele olmaması. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü'ne göre Birleşik Arap Emirlikleri gemisinin birkaç haftadır gözetim altında olması ve izlenir olmasıdır. Bu nedenle Yemenliler keşif ve istihbarat operasyonlarını dikkatli bir şekilde yürüttüler ve Birleşik Arap Emirlikleri gemisine saldırmayı başardılar.
Yemen Ordusu ve Halk Komiteler Sözcüsü Yardımcısı Raşid Aziz ise bu hususta şöyle diyor. Birleşik Arap Emirlikleri gemisinin Yemen kıyılarına taşınma sürecinin önemi, bunun doğru istihbarat verilerine dayanan niteliksel bir önleyici süreç olmasıdır. Geminin görevi de yükü hakkında bilgi, geminin varış yeri ve Yemen karasularındaki düşmanca faaliyetlerini izleme ve takip etme açısından çok değerlidir. Üçüncü mesele ise Birleşik Arap Emirlikleri gemisinde Yemenliler tarafından ele geçirilen çeşitli silah ve askeri teçhizatların olmasıdır. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı terörist gruplara veya Yemenli gruplara silah desteği verdiğini ispatladı. Aslında bu silahlar nihayetinde Yemen halkına karşı kullanıldı. Yahya Seri kamuoyunun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen halkını öldürmek için hangi silahları gönderdiğini bilmesi için silah ve teçhizatın fotoğraflarının yakında yayınlandığını belirtti ve şöyle dedi. Bütün bu silahlar sadece Yemen halkını öldürmek için gönderildi. Dördüncü mesele, Birleşik Arap Emirlikleri gemisinin ele geçirmesinin Yemen kuvvetlerini 2022'de Yemen Karşıtı Koalisyonu'na ilk büyük darbesi sayılmasıydı. Bu önemli başarı 2022 yılının Suudi Koalisyonu için zor bir yıl olacağını gösteriyor. Çünkü Yemenliler bu sene tam kuvvet koalisyon güçlerini sınırlarından dışarı atmak isteyecektir. Beşinci mesele de bu operasyonun Yemenliler için herhangi bir sayata yol açmaması ve bu başarının askeri çatışma yaşanmadan elde edilmesiydi. Bu bağlamda Raşid Aziz şöyle diyor, bu operasyon kendi türünde önceki operasyonlardan farklıdır. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri gemisi doğrudan askeri çatışma ve kayıplar olmadan ele geçirildi ve bu saldırgan koalisyonu şaşırtan bir operasyon oldu. Bu stratejik mesajların ışığında Suudi Koalisyonu Birleşik Arap Emirlikleri gemisinde askeri silahların varlığını inkar etti ve bu başarıya psikolojik savaşla cevap vermeye çalıştı. Suudi Koalisyon Güçleri Sözcüsü Turki El-Maliki şöyle bir mesaj yayınladı. Yemen'in güney kıyılarındaki Sokatra takımından dönen gemi takım adalarındaki bir sahra hastanesi donanımları Suudi Arabistan'daki Cizan'a taşıyordu iddiasında bulunarak bu gerçeği saklamaya çalıştı. Ancak fotoğraflar ve görüntülerin yayınlanması her şeyin ortada olduğunu gösterdi. Böylece Suudi Koalisyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri bir kez daha büyük bir fiyasko yaşadı. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17 Dey 1400 Hicri Kameri, 4 Cemadüssani 1443 ve Miladi 7 Ocak 2022 Cuma. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17 Dey 1356 yılında Tahran'da çıkan gazetelerden birinde rahmetli İmam Hümeyni'ye hakaretlerde bulunulması üzerine tüm İran'da Müslüman kitleler tarafından protesto eylemleri düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin Kitleler içindeki etkinlik ve sevgisinin farkında olan Şah rejimi bu çirkin girişimlerle İmam Hümeyni'yi küçük düşüreceğini ve halk içindeki sevgisini azaltabileceğini zannediyordu. Bu doğrultuda Pehlevi rejiminin denetimi ve kontrolünde olan İran'daki gazetelerden İttilat gazetesi başta olmak üzere İran'daki diğer gazetelerin birçoğu Hicri Şems'i 1356'da İmam Hümeyni'ye karşı küstahça hakaret içeren makaleler yayınladı. Bu olay İran üzerinde yoğun nefret kıvılcımının giderek yayılmasına neden olurken bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra İslam İnkılabı zaferi ulaşarak şahlık düzenini devirdi. ...86 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1314'te Rıza Şah Pehlevi'nin emri üzerine İranlı kadınların her türlü İslami tesettür ve hicab kullanmaları yasaklandı. Kılık kıyafet yasası ile birlikte Rıza Şah tarafından başlatılan bu uygulamadan asıl hedef İslami değerlerin yok edilmesi ve körü körüne Batı'nın izinden gitmekti. Bu sömürgeci ve sütadali plan İran'daki düşünürler ve ulema başta olmak üzere Müslüman halk ve özgürlükçü insanların yoğun muhalefetine ve itirazları ile karşılaştı. ...54 yıl önce bugün Hicri Şems'i 17'de 1346'da dünya pehlivanı Gulam Rıza Tahti, Şah rejimi piyonderinin komplosu sonucu öldürüldü. Tahti, Tahran kentinde orta gelirli bir ailede dünya geldi ve pak ve sadakatli bir kişiliğe sahipti ve cesur bir yüreği vardı. Tahti kendi şampiyonluğu döneminde 9 altın ve gümüş madalya kazandı ve halk içerisinde özellikle dindarlığı ve mütevazi kişiliği sayesinde büyük bir sevgi görmekteydi. Tahti'nin İran halkı arasında gün geçtikçe kazandığı muhabbet ve sevgisi ve Despot Şah rejimine karşı muhalefeti Şah'a bağlı piyonların dünyaca ünlü İranlı pehlivanı katletmelerine sebep oldu. ...68 yıl önce bugün Hicri Kameri, 4 Cemadüshane 1375'te İslam Fedailleri Cemiyeti lideri Seyyid Müştaba Nevab Sefevi arkadaşları ile birlikte şehit düştü. ...29 yıl önce bugün 7 Ocak 1993'te Kur'an-ı Kerim Japonya'ca çeviren mütercim ve İslam bilimcisi ve İslam araştırmacı Toshihiko Izotsu vefat etti. Bu Japon düşünür İranlı ve İslami düşünce ve kültürüne büyük hizmetlerde bulunmuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Umut Işığı. Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır. İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 19. bölümüyle beraberiz. İmam Mehdi aleyhisselamın imametinin başlaması hususunda bazı şüpheler ve çarpıklıklara ve fitne olaylarına işaret ettik. O dönemde öne sürülen ve hala kafaları kurcalayan hususlardan biri de İmam Mehdi aleyhisselamın nasıl 5 yaşındayken imamete ve halkın liderliğine seçilmesidir. Hem de Abbasi halifeleri tarafından arandığı bir sırada ve halk ile doğrudan temas halinde olmadığı sırada bunun nasıl mümkün olabileceği sorgulanmaktadır. Bu kuşku için Kur'an-ı Kerim ve sünnetin cevaplarına değinmek şart. Her şüphede önce akli ve bilimsel olarak din ve bilimde yüksek mertebelere çocukluk çağında erişmenin mümkün olabileceğini bilmek gerekir. Tarih boyunca çocukluk çağında yüksek zekaya sahip olan ve bu zekalarını ortaya koyan bilim adamları olmuştur. İranlı astrolog, matematikçi, doktor ve filozof Ebu Ali Sina bu kişilerden biridir. İranlı Kur'an-ı Kerim araştırmacısı Muhammed Hüseyin Tabatabai ise 5 yaşındayken Kur'an-ı Kerim hafızı olmuştu. Buna benzer bir sürü dahi dünyanın farklı noktalarında tarihin farklı dönemlerinde yaşamıştır. Bu yüzden bir insanın düşünsel ve fikri gelişimi kişinin yaşı ile alakalı olmayabilir. Nitekim birçok yaşı ilerlemiş insanların çok az zekalarının geliştiği görülmektedir. Tabii ki bir ümmetin ilahi ve manevi liderliği için bu tür dehanın çok daha ötesinde ruhsal bir kapasiteye ihtiyaç vardır. Bu kapasite sayesinde bu lider ilahi ve hikmeti anlayabilmek ve esinlenmektedir. Bu hususta yaşın ilerlemesinin insanlar arasında kemale ermek için bir kriter olmasına rağmen, vahyani bakış açısından ve Kur'an'da bir çocuğun faziletli ve kemal sahibi olması ve toplumun liderliğine yükselmesi mümkün. Böyle bir çocuk, liderlik için gereken özel kriterlere sahip olmuş ve Allah tarafından imamete ve risalete uygun görülmüştür. Ona uymak ise herkese vacip kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim, çocukluk çağında Yüce Risalet makamı için seçilen iki büyük peygamberin adını anmaktadır. Meryem suresinin 30. ayetinde İsa aleyhisselam 4 büyük ilahi peygamberlerden biri olarak beşikte insanlara şöyle konuşmuştur. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Aynı surenin 12. ayetinde Hazreti Yahya aleyhisselam hakkında şöyle okuyoruz. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken hikmeti verdik. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'inde aydınlattığı gibi bu iki ilahi peygamber çocukluk çağında dini öğretileri ve ilahi fermanları tebliğ etme kabiliyetine sahip olmuşlardır. Allah Resulü'nün halefleri hususunda da iki ehl-i beyt imamı Hazreti Cevad aleyhisselam ve Hazreti Hadi aleyhisselam yaklaşık 8'li yaşlarında imamete seçilmiş ve bu yüce görevi üstlenmişlerdir. İmam Cevad aleyhisselam imamete geldiği sırada birçok insan ve alim şaşırmıştı. Hatta kimi Şiiler de tereddüde kapılmıştı. Onun bilimsel kabiliyetleri ve düzeyinin ortaya çıkması için Abbasi halifelerinin zabıtları büyük alimlerin katılımı ile münazaralar düzenlemişti. Ancak tüm bu zor münazaralarda İmam Cevad aleyhisselam tam bir başarı ile soruları yanıtlamış ve bilimsel konumunu ispatlamıştı. Bu iki büyük imam, imamet yaptıkları dönemde en yüksek liyakat, dirayet, takva, ilahi bilgi ve yönetim gücüne sahip olmuşlardı. En'am suresinin bu bölümü ile bu hususu onaylamaktadır. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Bu durumlardan yola çıkarak yüce imamet makamının Hazreti Mehdi aleyhisselama 5 yaşındayken verilmesinin ne hikmet olduğu da anlaşılmaktadır. İmam Mehdi aleyhisselam yaşının az olmasına rağmen ağır ilahi sorumluluğun üstesinden gelmişti. Özellikle de değerli babasının şehadetinden sonra ortaya çıkan fitnelerde büyüklüğünü göstermiştir. Tabii ki bu durumda insanlara kılavuzluk etmesi ve liderlik yapması daha zordu. Çünkü onlar imamlarını göremiyor ve onunla doğrudan iletişime geçemiyorlardı. Buna rağmen İmam Mehdi aleyhisselam bu hususta kimi dini alimleri ve insanlar ile görüştü ve melekuti heybeti ve celali ve hikmet dolu sözleri, fazilet dolu ahlakı ve olağanüstü kerameti ile Allah Resulü'nün vaat ettiği kurtarıcı olduğunu ispatladı. İşte bu nurani şahsiyette az yaşına rağmen bu konuma ulaşmıştı.
Tahran Radyosu.
Bu bağlamda Hindistan ile Pakistan sınırında bulunan Keşmir yönetici makamlarından Ebu Said Ganim Hindi'nin İmam Zaman aleyhisselam ile görüşmesine değinmek mümkün. Semavi kitapları okuyan Ganim Hindi, son peygamberin Allah Resulü'nün olduğunu anlamıştı. Onu aramak için ise Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmiş, orada Ehl-i Beyt mensuplarından bir alim ile görüşmüş ve Müslüman olmuştur. Allah Resulü'nün halefini aramaya başlamış ve semavi kitaplarda gördüğü emareleri bir bir aramaya koyulmuştu. Ebu Said, Hazreti Mehdi aleyhisselamın Allah Resulü'nün son vasisi olduğunu anlayınca Bağdat'a gitti, oradan da hacca gitmeyi planladı. Bu sırada bir kişi onu Hint adı ile seslendi ve ondan Mevlasını görmek için onu takip etmesini istedi. Ebu Said coşku dolu bir şekilde bu işe koyuldu. Bağdat'a varınca imamın evine girdi, nurani ve celalli yüzüyle karşılaştı. Ebu Said şefkat dolu bir şekilde imam ile görüştü. İmam Mehdi aleyhisselam ona bulunduğu kafile ile hacca gitmemesini söyler ve harçlık bile ona verir. Belli bir süre sonra ise anılan kafilenin olay yaşadığı ve dönmekte olduğu ortaya çıkar. Bu olay İmam Zaman aleyhisselamın nadir görüşmelerinden biri olarak onun dirayeti ve bilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda bir kez daha İmam Zaman aleyhisselamın zuhuru için dua edelim. Allah'ım, Muhammed ve âline selam olsun. Yeryüzünde gizli olan kaygılı korku içerisinde olan İmam Mehdi aleyhisselamı ortaya çıkar. Allah'ım, ona büyük ve bol yardım ver, zaferini yaklaştır ve kolaylaştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a Giden Yol isimli programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Önce Tur suresinin 32 ila 34. ayetlerin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Em te'muruhum ahlamuhum bihâzâ. أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
Onlara akılları mı bunu emreder yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yahut onun kendisi uydurdu mu diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler. Eğer doğru iseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Geçen bölümde muhariflerin İslam peygamberine haksız iftiralarda bulunduğundan söz ettikten sonra bu ayetler şöyle buyurmakta. Acaba aklı selim sizleri bu tür yaftaları dile getirmeye ve sizlere delil ve mantıkla konuşan Allah'ın peygamberini kâhin, şair ve mecnun ilan etmeye mi zorluyor? Bu sözler büyüklük taslamanız ve Hak Teâlâ karşısında isyan etmekten başka hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Sizler iman etmemek için peygamberi önceden bazı sözleri hazırlamak ve Allah'ın adına mal etmekle suçluyorsunuz. Madem öyle, siz de yapabiliyorsanız onun kelamına benzer bir söz söyleyin ve peygamberin iddia ettiklerinin yalan olduğunu ve başkaları da bu sözlere benzer sözler edebileceğini gösterin. Bu ayet-i kerimelerden şunu öğrenmekteyiz. Küfür ve inkarın temel kökü akıl ve düşünce değil, Hak Teâlâ karşısında isyandır. Enbiyanın muhalifleri kendi küfürlerini haklı göstermek ve halkı onları izlemekten vazgeçirmek için ilahi peygamberlere her türlü haksız iftirada bulunur. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin risaletini ispat eden açık mucizesidir. Muhalifler eğer doğru söylüyorsa bu kitaba benzer bir kitap getirsin. Rabbena ya Rabbena ya Rabbena ya Hayyu ya Kayyum nevvir kalbe.
بسم اللہ الرحمن الرحیم گران وریدون کو السلام علیکم دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک